Ayrım 2. Çocuklarıma Mektuplar. Antonio Gramsci. Sayfa 19. Üçüncü mektup. İki küçük serçe. Sevgili Tanya. Çok sevgili Tanya. Sana serçelerimin öyküsünü anlatacağım. Şimdi küçük bir serçem var. Daha önce de bir tane vardı. Sanırım ya bir hamam böceği ya da bir kırkayak yiyip zehirlenerek öldü. Ölen serçe şimdikinden çok daha sevimliydi. Öfkeli ve canlıydı. Buna gelince son derece uysal, köle ruhlu ve kendini yönetmekten aciz. Birincisi üstünlüğü hemen ele geçirmişti. İçeride ne var ne yok hepsini yiyor, sonra da o büyük sessizliğin tadını çıkarıyordu. En çok hoşuna giden şey demir hindi şişesinin tıpası üstüne atlamaktı. Bundan dolayı bir keresinde kahve cezvesine düştü. Az kalsın boğuluyordu. Bu serçede en çok sevdiğim şey kendine el sürdürmemesiydi. Kanatlarını açıp öfkeyle dönüyor ve büyük bir güçle insanın elini gagalıyordu. Evcilleşmişti ama araya her zaman bir sınır koyuyordu. Garip olan evcilleşmesinin yavaş yavaş değil, birdenbire oluşuydu. Hücrede dönüp duruyor ama benden mümkün olduğu kadar uzakta durmaya gayret ediyordu. Onu kendime çekmek için kibrit kutusuna bir sinek koyup ona doğru itiyordum. Eğer ben uzakta değilsem gelip almıyordu. Bir kez kutuda bir yerine 5-6 sinek vardı. Onları yemeden önce kutunun çevresinde birkaç saniye döndü. Sonra sineklerin sayıları arttıkça onun da bu sevinç gösterisi devam etti. Yürüyüşten döndüğüm bir sabah küçük kuşu hemen yanı başımda buldum. Kendisine bir şeyler vereyim diye ara sıra ayakkabılarımı gagalayarak bana dikkatle bakıyor, hiç yanımdan ayrılmıyordu. Artık benden kaçmıyordu ama kolayca elime almama hiçbir zaman izin vermedi. Ağır ağır öldü. Masanın altında uyurken birden bir akşam nöbet geldi ve küçük bir çocuk gibi can çekişti. Ertesi günde öldü. Sağ yanına felç gelmişti. Yemek ve su kaplarına doğru sürünüyordu. Sonra öldü. Oysa şimdi yanımda olan serçe mide bulandıracak kadar evcil. Her şeyi tek başına kolayca yiyebildiği halde birilerinin onu beslemesini istiyor. Ayakkabılarımın üstüne çıkıyor, pantolonumun paçalarına tünüyor, kanatları kırık olmasa dizlerime kadar çıkabilir. Bunu istediği açık. Çünkü yukarı doğru uzanıyor, titriyor, sonra yine ayakkabılarımın üstüne düşüyor. Sanırım bu da ölecek. Çünkü yanmış kibrit başlarını yemeye başlamış. Bir de üstelik her zaman yumuşak ekmek yemek bu hayvanlara ölümcül bir sıkıntı veriyor. Şimdilik oldukça sağlıklı ama canlı değil. Koşmuyor. Hep yanımda duruyor ve isteksizce eşiniyor. İşte benim serçelerimin öyküsü bu. Seni sevgiyle kucaklarım. Antonio. Dördüncü mektup. Fareyle Dağ. Sevgili Julia. Benim tarafımdan Delio'ya Pushkin'in en çok hangi hikayesini sevdiğini sorabilir misin? Ben yalnızca iki tanesini biliyorum. Altın Horoz ve Balıkçı. Şu anda Delio'ya bana ilginç gelen doğduğum kasabaya ait bir masal anlatmak isterdim. Bunu senin üstüne yüklüyorum. Giuliano ve Delio'ya anlatırsın artık. Küçük bir çocuk uyuyormuş. Uyandığı zaman içsin diye başucunda bir tas dolusu süt duruyormuş. Bir fare sütü içmiş. Çocuk uyanıp da sütü bulamayınca basmış çığlığı. Annesi elinden bir şey gelmediğini görünce süt vermesi için keçiye koşmuş. Keçi eğer ot getirirse ancak ona süt verebileceğini söylemiş. Bunun üstüne fare ot bulmak için bir tarlaya fırlamış, çatlak toprakta su istiyormuş. Fare çeşmeye koşmuş. Savaş sırasında yıkıldığı için çeşmenin suyu kalmamışmış artık. Usta bir duvarcı istiyormuş. Duvarcıya da taş gerekliymiş. Fare sonunda dağa koşmuş, tüccarlar tarafından ağaçsız bırakılan, yer yer kele dönmüş olan dağıyla küçük fare arasında yüce bir konuşma geçmiş. Fare dağa bütün olanı biteni anlatmış. Bu küçük çocuğun büyüyünce dağa çam, meşe, kestane ağaçları dikeceğini, her tarafını yemyeşil yapacağını ona inandırmış. Böylece dağ gereken her şeyi fareye vermiş ve çocuğun artık öyle çok, öyle çok sütü olmuş ki neredeyse içinde yıkanabilirmiş bile. Çocuk büyümüş, sessizce dağa gidip ağaç fidanları dikmiş. Dağın çıplak yerleri verimli toprağın altında yitip gitmiş. Ağaçlar bütün nemi çekip ovayı tahrip eden sellere engel oldukları için artık doğal felaketler görülmez olmuş. Kısacası küçük fare ormansız bir ülkeye uygun gerçek bir işin ne olabileceğini kavrayacak bir düzeydeymiş. Sevgili Julia, Bu masalı anlatmalı, sonra da çocukların nasıl etkilendiğini bana bildirmelisin. Seni sevgiyle kucaklarım. Antonio. Altın Horoz, Pushkin. Çok çok yıllar önce eski mi eski bir krallığın başında Dadon adında şanlı bir çar vardı. Gençliğinde korkunç bir savaşçıydı. Sürekli savaş ve ölüm götürerek her an komşu ülkelere saldırırdı. İhtiyarlık gelip çatınca bütün bu yorucu işlerden elini eteğini çekip dinlenmek ve rahat bir yaşam sürmek istedi. Ama geçmişi henüz unutmamış olan komşu ülkelerin halkları öç almak istiyorlardı. Çara büyük bozgunlar verdirerek ülkesine saldırmaya başladılar. Krallığının sınırları oldukça genişti ve onları bu saldırılardan korumak için çok büyük bir orduya sahip olması gerekiyordu. Kumandanların gözüne uyku girmez olmuştu. Güneyden bir hücum beklenirken bir de bakıyorlardı düşman doğudan saldırıya geçmişti. Şu yandan saldıracak gibi oluyorlar ama denizden hücuma geçiyorlardı. Çar Dadon öfkesinden neredeyse ağlayacak gibi oluyor ve uykularını yitiriyordu. Kısacası yaşam çar için çekilmez bir hale gelmişti. Bunun üzerine çar bir gökbilimciye başvurup ondan yardım ve öğüt almaya karar verdi. Ona bir elçi yollayarak saraya gelmesini rica etti. Bilgin saraya gelip de çarın huzuruna çıkar çıkmaz torbasından altın bir horoz çıkardı ve şöyle dedi. Bu kuşu demir bir sırığın tepesine koy. Bu altın horoz senin bekçin ve sadık koruyucun olacaktır. Eğer çevrede bir tehlike yoksa sakin bekleyecek, yok eğer bazı taraflarda savaş tehditleri yoğunlaşır, silahlı bir baskın ve bunun gibi tehlikeler belirirse, benim horozcuğum tehlikeli bölgelere doğru dönerek başını dikleştirecek, kanatlarını çırpacak ve ötecek. Çar kese kese altın vererek gökbilimciye teşekkür etti. Çok mutlu olan Çar ona, ''Senin de böylesine bir isteğini sanki kendiminmiş gibi yerine getireceğim.'' dedi. Böylece altın horoz demir sırığın tepesinde ülkenin sınırlarına bekçilik etmeye koyuldu. O yandan ya da bu yandan bir tehlike belirmesin, sadık bekçi sanki uykudan uyanıyormuşçasına kıpırdanıyor, tehlikenin geldiği yöne dönüyor ve bağırmaya başlıyordu. Saltanatını sür ve böyle uyumaya devam et. Komşu ülkeler yavaş yavaş savaşmaya cüret edemez oldular. Horozun verdiği işaretlerle çar onları girdikleri yerlerden anında geri püskürtmüş ve sınırları dışına atmıştı. Böylece 3 yıl barış içinde geçti. Horoz hep sakin duruyordu. Ama günlerden bir gün çar Dadon korkunç bir gürültüyle uyandı. ''Hey çarımız, halkın babası, uyan! Ey çar, felaket, felaket!'' Dadon boğulurcasına esniyerek ''Ne oluyor beyler?'' diye sordu. ''Ne var, hangi felaket?'' Vojevoda, altın horoz çığlık çığlığa bağırıyor. Tüm başkentte halk korku içinde kıvranıyor. Bunun üstüne çar pencereye yaklaştı ve açtı. Demir sırığın tepesindeki horoz kanatlarını çırpıyor ve doğuya doğru bağırıyordu. Kaybedecek zamanımız yok. Hadi, hadi çabuk olun evlatlarım. Atlara, atlara acele edin. Böylece çar, 2 oğlundan büyüğünün emrine verdiği orduyu doğuya gönderdi. O zaman horoz sakinleşti, kanatlarını indirdi, hareketsiz kaldı yine ve çar uyumasına yeni baştan koyuldu. Aradan 8 gün geçti. Giden ordudan hiçbir haber yoktu. Savaş olmuş muydu, olmamış mıydı? Çar Dadon hiçbir bilgi alamamıştı. Ve işte horoz yeniden bağırmaya koyuldu. Bu kez çar küçük oğlunun başkanlığı altında 2. bir ordu yolladı. 8 gün daha geçti. Ne ilk giden ne de son giden ordudan hiçbir haber alınamadı. Horoz yine ötmeye başladı. Çar 3. bir ordu hazırladı ve başına da kendisi geçti. Daha önceden geçilip geçilmediğini bilmeksizin orduyu doğuya doğru yöneltti. Ordu gece gündüz yürüdü. Askerlerin yorgunluktan adım atacak gücü kalmamıştı. Çar Dadon hiçbir şeyle karşılaşmadı. Ne bir savaş izi, ne bir konaklama yeri, ne de savaşçıların çığlıkları. Hiçbir şey yoktu. Tuhaf diye düşünüyordu kendi kendine. Zaman akıp gidiyordu. 8 gün daha geçip gitti. Çar ordusunu tepelere doğru yöneltmişti ki bu yüksek tepelerin arasında yeşil renkli kocaman bir çadır gördü. Yeşil çadırın çevresinde garip bir sessizlik hüküm sürüyordu. Bütün ordusu kıpırtısız, yaşam belirtisi göstermeksizin dar bir boğazda uzanmış yatıyordu. Çardadon çadıra doğru birkaç adım attı. Oh, korkunç bir gürültüydü bu. Her iki oğlu da mezarsız, zırhsız, birinin kılıcı ötekinin göğsüne batmış bir durumda yerde yatıyorlardı. Biraz ileride otların arasında yatan atlar kan revan içindelerdi. Çar bu görüntü karşısında başını gökyüzüne doğru kaldırıp yakınma dolu çığlıklar attı. Oh, zavallı çocuklarım, ne felaket tanrım, benim iki güzel kuşum tuzağa düştü, felaket, felaket. Benim de ölüm vaktim geldi artık. Bütün askerler Çar'la birlikte ağlayıp sızlarken vadinin derinliklerinden dağları titreten boğuk bir haykırma yükseldi. Bu sırada büyük yeşil çadır aralandı ve tan yeri kadar güzel gencecik Şiamakan çariçesi ağır ağır dışarıya çıkarak Çar'a doğru ilerledi. Tıpkı güneş ışığındaki bir gece kuşu gibi Çar gözlerini onun mavi gözlerine dikmiş, her şeyi birdenbire unutmuş susuyordu. Genç çariçe güçlü bir büyücüydü ve Çar'a bir büyü yapmıştı. Dadon bu görünmeyen büyü çemberine girince her şeyi unutmuştu. Böylece güzel çariçe hafifçe gülümsedi, Çar'ı elinden tuttu ve çadıra doğru sürükledi. İçeride onu zengince döşenmiş bir masaya buyur etti ve nefis yiyecekler sunmaya başladı. Sonunda beyaz şarapla doldurdu kadehine. Ve işte o zaman Çar yatağın üstünde deliksiz bir uykuya daldı. 8 gün sonra Çar güçlü ordusu ve güzel çariçe eşliğinde sarayına döndü. Bütün olanlar rüzgardan daha hızlı, doğrusu ve eğrisiyle dilden dile dolaştı. Dadon başkentin kapılarına vardığında halk onu büyük bir coşkuyla karşıladı. Herkes Çar ve çariçenin bulunduğu süslü arabanın peşinden koşuyordu. Dadon elleriyle kollarıyla halkı selamlıyordu. Bir ara Çar, kalabalığın arasında kardan daha ak saçlarının üstüne külahını oturtmuş olan yaşlı bir adam fark etti. Bu onun arkadaşıydı. İhtiyar gökbilimciydi. "Oo, selam iyi yürekli ihtiyar. Yaklaş yaklaş. Bana söyleyecek bir şeyin var mı? Senin isteğin benim isteğimdir." "Çar hazretleri," diye başladı yaşlı bilgin. "Birazcık hesaplaşma zamanı geldi sanırım. Sana yaptığım yardımlardan ötürü madem ki benim her isteğimin seninki demek olduğunu söylüyorsun, o halde bana şu Şimakan çariçesini armağan et." Bu istek üstüne Çar öfkeden kuduracak gibi oldu. "Sen kendini ne sanıyorsun?" diye sordu kızgınlıkla yaşlı Çar. "Şeytan içine mi girdi, yoksa aklını mı yitirdin? Evet doğru, sana söz verdim ama verilen sözlerin de bir sınırı vardır. Şimakan çariçesiymiş, o senin ne işine yarayabilir? Yeter artık, benim Çar olduğumu unutuyorsun galiba. Benden imparatorluk hazinesini, yüksek bir makam, ahırımdaki en güzel atı ya da krallığımın yarısını isteyebilirsin. Bütün bunları sana vermeye hazırım." "Hiçbir şey istemiyorum. Yalnızca Şimakan çariçesini istiyorum," diye karşılık verdi gökbilimci. Çar öfkeden çılgına döndü ve yere bir tükürük attı. "Çok inatçısın. Bundan ötürü de hiçbir şey alamayacaksın. Sen bizzat kendinin düşmanısın. Çok geç olmadan defol karşımdan. Muhafızlar, çabuk olun, kovun onu buradan." Yaşlı bilgin bu duruma baş kaldırarak tartışmak istedi ama ne yazık ki saldırganlıkta oldukça başarılı insanlar vardır. Çar kendinden geçmiş bir halde asasını kaldırıp yaşlı bilginin alnına güm diye vurdu. Yediği darbeyle yıldırım çarpmışçasına yere yıkıldı ve ruhu uçup gitti. Güzel çariçe bıyık altından gülerken bütün başkent halkı bu korkunç vahşete baş kaldırarak haykırıyordu. Hiç kuşkusuz genç büyücünün suçlanmaktan korktuğu yoktu. Çar bütün bu olanlardan biraz sarsılmış olmasına rağmen sevgiyle gülümsemeye çalıştı ve kente girmeye hazırlandı. Birden gökyüzünde tuhaf bir ses, hafif bir kıpırtı duyuldu. Herkes şaşkın gözlerle yukarı baktı. Altın horoz demir sırıktan ayrılmış, Çar'a doğru hızla iniyordu. Kızgın horoz Dadon'un başına konup kanatları ve gagasıyla kafatasına vurmaya başladı. Sonra Dadon arabasından inleyerek yuvarlanırken altın horoz uçup gitti. Ağzından bir "ah" sözcüğü çıkan Çar hemen öldü. Bu sırada genç büyücü sanki hiç var olmamış gibi ortadan kayboldu. Bu masal sevgili çocuklar bir bulgu, bir düş belki ama gizli bir gerçeği saklıyor içinde. İyi insanlar için değerli bir derstir bu. 5. Mektup. Los Curzone. Sevgili Tanya, seni öfkelendirecek, aynı zamanda güldürecek bir sorundan söz etmek istiyorum. Küçük sözlüğün sayfalarını çevirirken oldukça ilginç bulduğum bir soruyu anımsadım. Çocukken yorulmak bilmez bir kertenkele ve yılan avcısıydım. Sonra da bunları evcilleştirdiğim bir şahine yediriyordum. Gilarza'nın kırlarında, bayırlarında yaptığım bu avlanmalar sırasında 2-3 kez bildiğimiz küçük yılanlara benzeyen bir hayvan görmüştüm. Yalnız bunun ikisi başına, öteki ikisi de kuyruğuna yakın, birbirinden çok uzakta 4 ayağı vardı. Tabii buna kuyruk denilirse. Hayvanın uzunluğu 60-70 santimetre kadardı. Boyuna göre çok tombuldu. Genişliği 1.20 ya da 1.5 metre boyundaki bir yılanın genişliği kadardı. Ayakları işine pek yaramıyordu. Çünkü çok ağır bir sürünme ile kaçabiliyordu ancak. Benim memlekette bu sürüngene Scurzone denir. Sanırım bu kısaltılmış anlamına geliyor. Kısaltılmış bir yılana benzediği için bu adı almış herhalde. Dikkat et, Orbettino bir çeşit yer solucanı da genişliğine oranla kısadır. Ortaokulun son sınıfını okuduğum Saint-Luc-sur-Gio'da tabiat bilgisi hocasına, ki gerçekten de oraları çok iyi tanıyan yaşlı bir mühendisti, Scurzone'nin ne anlama geldiğini sormuştum ve bana engerek yılanı ya da şahmeran gibi düşsel bir hayvan olduğunu, benim tanımladığım gibi bir yaratık tanımadığını söyledi. Saint-Luc-sur-Gio'lu çocuklar Scurzone'nin kendi kasabalarında Basilisko'yla aynı şey olduğunu, benim anlattığım hayvanınsa dişisine Colora, erkeğine de Coloru, Latincesi koluberdir, dendiğini açıkladılar. Ama hoca bütün bunların köylülerin batıl inançlarından öteye geçmediğini, ayaklı yılanların var olmadığını söyledi. Haklı olduğu halde haksız olduğunu duymak ya da gerçekten var olan şeylere ait bir soru sorduğunda batıl inançları varmışçasına açıkça alaya alınmak bir çocuğu nasıl kızdırır bilirsin. Hem sonra benim memleketimde Basilisko Scurzone'nin kötü yanlarından söz edildiğini hiç duymamıştım. Ama başka yerlerde bu hayvandan her zaman korkulmuş ya da efsaneleştirilmişti. Şimdi de sözlükteki sürüngenler bölümünde kertenkele ya da timsah nevinden bir hayvan ailesinden dört ayaklı bir yılana benzeyen seps diye bir hayvan gördüm. Sözlükte bu hayvanın İspanya ve Güney Fransa'da yaşadığını, özel bir şincides özelliği gösteren timsah gillerden geldiğini yazıyor. Bir çeşit kertenkele mi acaba? Sepsin biçimi bizim oradaki Scurzone'ye hiç benzemiyor. Sepsin ince, uzun, ölçülü ve gövdesine uygun ayakları var. Oysa Scurzone bir uyumsuzluk örneği. Yılanlarınki gibi küçük olmayan irice bir başı var. Kuyruğu da oldukça kıvrık, ön ayakları başına çok yakın ve arka ayaklarından çok çok uzakta. Bu ayaklar beyazımsı, kertenkeleninkiler gibi zayıf. Çok korkunç ve hilkat garibesi gibi bir yaratık etkisi bırakıyorlar insan üstünde. Nemli yerlerde yaşayan bütün hayvanlar, yerlerinden oynattığım büyük taşların altında her zaman rastladım onlara, sürüngenler karşısında genellikle tiksinti duyan insanlar üstünde sevimsiz bir etki bırakıyorlar. Bu etki aslında sevimli ve güzel biçimleri olan kertenkele ve kara yılanınkine göre çok fazla kuşkusuz. Şimdi senin doğa karşısındaki deneylerine başvurup bu hayvanın İtalyanca bir adı olup olmadığını ve Sardunya'da da bu Fransız seps ailesinden hayvanların bulunup bulunmadığını bilmek isterim. Belki de şahmeran efsanesi Sardunya'da sürüngenler üstüne araştırma yapılmasına engel olmuştu. Saint-Luc-sur-Gio'lu profesör hiç kuşkusuz aptal biri değildi. Üstelik çok çalışkandı. Madenlerle ilgili bir koleksiyon yapıyor. Bununla birlikte gerçekte çok ayaklı, zehirsiz ve parlak gözlü bir hayvan olan Scurzone'nin var olduğuna inanmıyordu. Kuşkusuz çok bilinen bir hayvan değil. 5-6 taneden fazlasını görmedim ben. Binlerce kara yılanı görmek için taşların altına bakmak gerekmezken onlar hep koca koca taş altlarına sığınırlardı. Seni sevgiyle kucaklarım. Antonio. 6. mektup. Kurbağa avı. Sevgili Julia, mektubunda beni en çok ilgilendiren şeylerden biri Delio ve Giuliano'nun kurbağa yakalamaya merak sarmaları oldu. Yenilebilen kurbağaları yakalayıp yakalayamadıklarını bilmek isterdim. Çünkü avın yenilebilir olması avcının eylemine onu küçültmeden yararlı ve kolaylaştırıcı bir özellik katacaktır. Benim düşünceme katılıp katılmayacağını bilmiyorum ama çocuklara yenilebilir kurbağaları ötekilerden ayırt etmesini öğretmen gerekir. Yenmeyen kurbağaların karınları kırmızımtırak, oysa yenilebilir olanlarınki beyazdır. Oltanın ucuna iğne yerine dişleriyle tutabilmeleri için kırmızı bir bez parçası takılarak yakalanabilirler. Kollarını ve bacaklarını makasla kestikten sonra bunları içine koyacak bir kap gerekir. Derilerini yüzdükten sonra iki türlü pişirilebilir. Nefis bir çorba yapmak için gerekli malzemeyi de ekleyip uzun süre kaynattıktan sonra bir süzgeçten geçirerek kemikleri ayıklanır. Ya da kızartılır ve kıtır kıtır yenir. Her ikisi de çok lezzetli oluyor. Üstelik de kolay sindirilir ve çok besleyicidir. Gözlerinden öperim. Antonio. İkinci ayrımın sonu. Sayfa 31.